Ayrım 6. Sayfa 47. Üstelik bir de kız kocasının çalışma odasına geldiğinde hiç utanmadan geleneklere uygun şekilde öksü otunun altında öpüşerek kutsandık. "Umarım yanlış bir şey düşünmemişsinizdir," demişti. Neyse ki o anda kendini kontrol edebilmiş, duygularını biraz olsun gizlemeyi başarmıştı. "Mirna, artık elini kocamdan çek. Kendine yaşına uygun genç bir adam bul." Mirna kıkırdayarak odadan çıkmıştı. Bütün bunlar onu çok eğlendiriyor gibiydi. Daha sonra Rodney de bu konuya bir açıklama getirme gereksinimi duymuş ve şöyle demişti. "Bağışla John. Kabul etmelisin ki kız karşı konulması güç. Çok çekici bir yaratık ve de üstelik Noel zamanı." Rodney ona bağışlanmayı isteyen bakışlarla gülümsemişti. Çekingen ya da heyecanlı da değildi. Bu da pek ileri gitmediklerini gösteriyordu. Ama tabii gidebilirlerdi de. İlerlemesine engel olmalıydı. Rodney ile Mirna'nın bir şekilde yollarının kesişmemesi için her türlü önlemi aldı. Ve hemen Noel'i izleyen Paskalya'da da Mirna, Arlington isimli bir gençle nişanlandı. Aslında bu olayın önemsenecek bir tarafı yoktu. Rodney doğal olarak güzel, genç bir kızın kendisine ilgi duymasından hoşlanmıştı. Zavallı Rodney, biraz eğlenmeyi hak ediyordu. O kadar çok çalışıyordu ki. 10 yıl. Evet, 10. yıl tehlikeliydi. Hatta kendisinin bile o dönemde içinde büyük bir huzursuzluk, değişiklik gereksinimi duyduğunu anımsıyordu. O haşin görünüşlü genç adamın, o ressamın adı neydi? Adını bile anımsayamıyordu. Kendisi de ona karşı ilgi duymuş, hatta belki de içten içe aşık olmamış mıydı? Kendi kendine gülümseyerek o günleri, o ressam karşısında ne denli zayıf olduğunu anımsadı. Adam da o kadar içten ve istekliydi ki, onu can alıcı bakışlarla süzmüş, hatta kendisine modellik önermiş ve onu bir tuvale sığdıramayacağını söylemişti. John bu sözcüklerin onu çok mutlu ettiğini, kendisini şımartılmış hissettiğini hala çok iyi anımsıyordu. Zavallı adam, onun kendisine aşık olmasından korkmuştu. Evet, çok güzel bir dönemdi bu. Ama her şey çok farklı son bulmuştu. Planladığından çok daha acı bir sondu bu. Aslında bunun tek nedeni Michael Calloway'in, parantez içinde, Calloway, evet ismi buydu, sandığın nitelikte bir insan olmamasıydı. Birlikte Hayling ormanlarında gezintiye çıkmış, Medway nehrinin doğup kıvrıla kıvrıla Ashildown tepesinden aşağıya aktığı noktaya gitmişlerdi. Adam oldukça boğuk, ürkek bir sesle ondan kendisine eşlik etmesini istemişti. John o sırada kafasında aralarında geçecek olası konuşmaları canlandırıyordu. Adam büyük olasılıkla ona aşkını açıklayacak, o da sevgi dolu bir sesle içtenlikle, belki birazcık pişmanlıkla, üzülerek onu anladığını söyleyecekti. Ona bunun olanaksızlığını anlatmak için birkaç teselli sözcüğü de belirlemişti kafasında. Çok sonra bile kendisini sevgiyle anımsamasını sağlayacak sözcükler. Ama olaylar umduğundan farklı gelişti. Hem de çok farklı. Michael Calloway birden ona sımsıkı sarılıp onu öylesine bir şiddet ve vahşetle öptü ki John bir an soluğunun kesildiğini sandı. Adam daha sonra kollarını gevşeterek onu bıraktı ve zafer dolu yüksek bir sesle haykırdı. "Tanrım, bunu öyle istiyordum ki." Ardından da tamamen duyarsız bir tavırla John'un o andaki öfkeli tutumunu aldırmayarak piposunu doldurmaya başladı. Ardından da tek söylediği kollarını iki yana açıp uzun uzun esnerken "Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum." oldu. John'un o andaki tek düşüncesi bunun çok sıcak bir havada soğuk bir bardak bira içen erkeklere özgü tipik bir davranış olduğuydu. Daha sonra konuşmadan eve doğru yürüdüler. Daha doğrusu susmayı yeğleyen John'du. Michael Calloway ise tuhaf sesler çıkarıyordu. Şarkı söylemeye çalışıyor gibiydi. Tam ormandan çıkıp Creamminster'a giden ana yola vardıklarında adam durdu ve John'u soğuk ve kayıtsız bakışlarla süzdü. Ardından da dalgın bir ifadeyle mırıldandı. "Biliyor musun, sen tam becerilecek kadınsın. Bu sana çok iyi gelir." Ve John öfke ve şaşkınlıktan ne yapacağını bilemez bir halde kala kalmışken, "Aslında seni beceren ben olmak isterdim. Böylece hiç değilse daha sonra ne kadar değişeceğini görebilirdim," diye ekledi. Ardından da adam yola çıktı. Şarkı söylemeyi bırakıp ıslık çalarak neşeyle uzaklaştı. John'a gelince elbette ki onunla bir kez daha konuşmayı denemedi bile. Zaten adam da birkaç gün sonra Creamminster'dan ayrıldı. İlginç, anlaşılmaz, şaşırtıcı bir olaydı bu. John anımsamak bile istemiyordu. Hatta o anda aklına nereden geldiğini bile anlayamıyordu. Korkunç, çok korkunç, kesinlikle iğrenç bir olaydı bu. Hemen kafasından silip atmalıydı. Güneş ve kumda dinlenirken böylesine kötü bir anıyı canlandırmanın ne anlamı olabilirdi ki? Düşünecek bunca hoş ve mutluluk verici şey varken. Öğlen yemeği hazır olabilirdi. Saatine baktı. Henüz 1'e çeyrek vardı. Hana vardığında doğurucu odasına gitti. Başka mektup kağıdı olup olmadığını anlamak için valizine baktı. Maalesef yoktu. Neyse önemli değildi. Zaten mektup yazmaktan yorulmuştu. Söyleyecek pek bir şey de kalmamıştı. Aynı şeyleri yazıp durmanın da bir anlamı yoktu. Yanındaki kitapları gözden geçirdi. Tabii ki Lady Catherine Dysart. William'ın son anda verdiği bir polisiye roman. Sonra Beacon'dan The Powerhouse. Çok eski bir kitap. Yıllar önce de okumuştu. Neyse, Halep'teki istasyonda birkaç kitap daha satın alabilirdi. Öğle yemeğinde omlet, parantez içinde oldukça sert ve çok pişmiş, körlü yumurta, somon, parantez içinde konserve, fasulye, şeftali kompostosu, parantez içinde yine konserve vardı. Oldukça ağır bir yemekti bu. John yemekten sonra odasına çıkıp biraz uzandı. Yaklaşık 45 dakika kadar uyuduktan sonra uyandı ve çaya kadar Lady Catherine Dysart'ı okudu. Çayla beraber verilen süt de konserveydi. John çayın yanında biraz bisküvi yedikten sonra yeniden kısa bir yürüyüşe çıktı. Ve dönünce de Lady Catherine Dysart'ı okuyup bitirdi. Ardından akşam yemeğini yedi. Omlet, somon füme ve pilav, yumurtalı bir ekmek, pişmiş fasulye ve kayısı kompostosu, parantez içinde konserve. Yemekten sonra da polisiye romana başladı. Yatacağı sırada o da bitmişti. Hintli ona neşeyle iyi geceler dilerken ekledi. İyi geceler sahip. Tren yarın sabah 7:30'da burada olur. Ama akşam 8:30'a kadar yola çıkmaz. John başını sallayarak onayladı. Burada geçirmesi gereken bir gün daha vardı. Neyse ki daha yanında The Powerhouse vardı. Ne yazık ki o da çok ince bir kitaptı. Sonra birden aklına bir şey geldi. Yarın trenle buraya gelenler olacak değil mi? Musul'a geçmek üzere burada inecek olanlar. Hintli başını salladı. Hayır, yarın kesin olmaz. Bugün gelen araba yok. Sanırım Musul yolunu sel basmış. Herkes yolda kalmış. Bu birkaç gün sürer. John birden rahatladı. Demek ertesi sabah trenle gelenler orada, Han'da gecelemek zorunda kalacaklardı. Bu sevindirici bir haberdi. Hiç kuşkusuz onların arasında sohbet edebileceği birileri olacaktı. 10 dakika öncesinden çok daha morali yerinde yatmaya çıktı. Buranın atmosferinde bir şey var diye düşünüyordu. Belki de bu korkunç yağ kokusundan. İnsan kendini moralsiz hissediyor. Ertesi sabah 8'de uyandı. Kalktı, giyindi ve yemek salonuna indi. Yalnızca bir tek kişilik kahvaltı hazırlanmıştı. Seslenmesiyle birlikte Hintli içeri girdi. Adam heyecanlı görünüyordu. Sahip, tren gelmiyor. Tren gelmiyor da ne demek? Yani rötar mı var? Hayır, hiç gelmiyor. Rayları sel basmış. Diğer tarafta, Nusaybin'de. Demir yolu sular altında. Belki de 3, 4, 5 ya da 6 gün tren yok. John onu panikle süzdü. İyi de ben ne olacağım? Burada kalırsınız sahip. Yiyecek çok. Bira, çay bol. Sorun yok. Tren gelene kadar beklersiniz. Yüce Tanrım diye düşündü John. Şu doğulular. Zamanın onlar için hiçbir anlamı yok. Araba bulabilir miyim diye sordu. Bu sözcükler adamı eğlendirmişe benziyordu. Araba mı? Yani motorlu mu? Motorlu arabayı nereden bulacaksınız ki? Musul yolu çok kötü. Arabaların hepsi vadinin öte tarafında suda takılıp kalmış. Telefon edebilir miyim? Nereye telefon? Telefon hatları Türklerin. Türkler yalnızca trenleri işletirler. John olanlara iyi tarafından bakmaya çalışıyordu. İşte şimdi gerçekten de uygar dünyayla ilişkim tam kesildi diye düşünüyordu. Ne telefon, ne telgraf, ne de araba. Hintli onu yatıştırmaya çalıştı. Hava güzel, yiyecek bol, her şey yolunda. Burası rahat sahip. John, neyse ki hava gerçekten güzel diye düşünüyordu. Bütün günü bu berbat yerde, içeride geçirmek zorunda kalmak çok korkunç olurdu. Burada hava güzel, yağmur çok az yağar. Musul'da yağmur daha fazla. Tren yolunda da çok. John, kendisi için hazırlanan masaya oturdu ve kahvaltısını beklemeye başladı. İlk andaki paniği geçmişti. Durumu kabullenmeye başlamıştı. Bu felaketi büyütmenin anlamı yoktu. Feryat boşunaydı. Üstelik o bunu yapmayacak kadar aklı başında bir kadındı. Yapılacak bir şey yoktu. Yine de boşu boşuna dünya kadar zaman kaybedecekti. İçinden gülümseyerek düşündü. Sanki her şey Blanche'ın karşısında dile getirdiğim dileğimin gerçekleşmesini sağlamak için gelişiyor. Ona biraz yalnız kalıp dinlenmenin, kendimi dinlemenin sinirlerime iyi geleceğini söylemiştim. İşte bu gerçekleşti. Burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Hatta okuyacak kitabım bile. Belki bu bana gerçekten iyi gelecek. Çölde han tatili. Blanche'ı düşünmek her nedense huzurunu kaçırmıştı. Onu düşünmek istemiyordu. Aslında o anda Blanche'ı düşünmesinin ne anlamı olabilirdi ki? Kahvaltıdan sonra dışarı çıktı. Daha önce de olduğu gibi handan oldukça uzaklaştı ve yere çöktü. Bir süre gözlerini yarı kapamış bir halde orada öylesine oturdu. Sessizliği ve huzuru içinde hissetmek ne kadar güzel diye düşünüyordu. Bunun kendisine ne kadar iyi geldiğini gerçek anlamda hissediyordu. Temiz hava, sıcak güneş, çevredeki huzur. Bir süre öylesine oturdu. Sonra saate baktı. 10-10 geçiyordu. Zaman ne kadar da çabuk geçti diye düşündü. Barbara'ya birkaç satır bir şeyler yazmayı düşündü. İngiltere'deki arkadaşlarına o aptal mektupları yazarken Barbara'ya yazmanın aklına gelmemiş olması çok ilginçti. Çantasından mektup kağıdı ve kalemini çıkardı. Sevgili Barbara, dönüş yolculuğum pek de iyi gitmiyor. Dün akşam treni kaçırdım. Şimdi buradayım ve anlaşılan daha bir süre burada kalmam gerekecek. Ama güneş parlıyor ve etraf o denli huzurlu ki burada çok mutlu olduğumu bile söyleyebilirim. Düşündü. Başka ne yazabilirdi? Belki William ve bebekle ilgili bir şeyler. Blanche, Barbara için endişelenme derken ne kastetmiş olabilirdi? Tabii ya, Blanche'ı düşünmek bile istememesinin nedeni de bu olmalıydı. Blanche, Barbara hakkında o kadar tuhaf şeyler söylemişti ki. Sanki kendisinin, Barbara'nın annesi olarak kızı hakkında bilmediği şeyler varmış gibi konuşmuştu. Artık her şeyin yoluna gireceğinden eminim. Bu sözlerin anlamı, daha önce Barbara'nın yaşamında bir şeylerin yolunda gitmediği olabilir miydi? İyi de ne anlamda? Blanche, Barbara'nın çok genç yaşta evlendiğinden söz etmişti. John hafifçe ürperdi. Bir anda zamanında Rodney'in de benzer bir şeyler söylemiş olduğunu anımsadı. Rodney sebepsiz yere ve onun için hiç de olağan sayılamayacak bir kararlılıkla her nedense bu evlilik beni hiç mutlu etmiyor demişti. Ama Rodney neden? William çok iyi bir insan. Üstelik birbirlerine de çok yakışıyorlar. Evet, gerçekten çok iyi bir genç adam. Ama kızımız onu sevmiyor John. John şaşırıp kaldı. Rodney gerçekten de bu çok saçma. Kızımız tabii ki ona aşık. Yoksa onunla neden evlenmek istesin ki? Rodney'in cevabında bir kesinlik yoktu. Çelişkiliydi. Benim de korktuğum bu ya. Ama sevgilim gerçekten de biraz gülünç olmuyor musun? Rodney onun yumuşak tavrını umursamazdan gelerek ciddiyetle ekledi. Eğer William'ı gerçekten sevmiyorsa onunla evlenmemeli. Zaten henüz evlilik için çok genç. Üstelik yaratılışı gereği fazlasıyla coşkulu bir tip. Ah Rodney, sen coşkudan ne anlarsın ki? Dedi John neşeyle. Bu söylenenler ona komik geliyordu. Rodney gülümsemedi bile. Cevabı yine ciddiydi. Yalnızca bir tek nedenden dolayı. Evden uzaklaşmak için evlenen o kadar çok kız var ki. John kendini tutamayarak bir kahkaha attı. Ama bizim Barbara'mız değil. Hiçbir kızın onun kadar mutlu bir ailesi olmamıştır. Neden yapsın ki böyle bir şeyi? Gerçekten bu söylediğinin doğru olduğuna inanıyor musun John? Neden inanmayayım? Elbette, çocuklar açısından her zaman her şey kusursuzdu. Rodney ağır ağır mırıldandı. Ama arkadaşlarını pek fazla eve getirmediler. Bunun nedeni benim sıklıkla partiler düzenleyip gençlerin de bunlara katılımını sağlamam sevgilim. Buna özellikle önem verdim. Barbara ise hep parti düzenlemekten ve arkadaş davet etmekten hiç hoşlanmadığını söylüyor. Bunun üzerine Rodney çaresiz, sıkıntılı bir ifadeyle başını salladı ve cevap vermedi. Aynı akşam daha geç bir saatte John odaya girdiğinde Barbara'nın bağırdığını gördü. Hayır baba, bunun hiçbir anlamı yok. Buradan gitmeliyim. Buna daha fazla dayanamam. Bana burada bir iş bulabileceğimi söylemekten vazgeç. Bundan nefret ediyorum. John merakla sordu. Neler oluyor? Barbara bir süre hiçbir şey söylemedi. Sonra kıpkırmızı yanaklarıyla haykırdı. Of, babam benim için neyin iyi olduğunu bildiğini sanıyor. Yıllarca nişanlı kalmamı istiyor. Ona bunun söz konusu olamayacağını söyledim. William ile evlenmek ve onunla Bağdat'a gitmek istiyorum. Orada her şeyin mükemmel olacağından eminim. Sevgili yavrum, dedi John dehşetle. Orası o kadar uzak ki. Burada yakınımda, gözümün üzerinde olabilmesini isterdim. Of anne, bundan hoşlanmadığının farkındayım yavrum. Ama sen henüz o kadar genç ve deneyimsizsin ki. Eğer burada yakınımda olursan sana o kadar çok yardımcı olabilirdim ki. Barbara gülerek yanıt verdi. Neyse, bu durumda kendi yaşam gemimi senin bilgeliğin ve deneyimlerin olmadan yürütmem gerekecek. Rodney ağır ağır odadan çıkarken Barbara birden atılarak kollarını onun boynuna doladı ve fısıldadı. Baba, ah baba, sevgili babacığım, babacığım, babacığım, babacığım. John, kızımız gerçekten de çok gösteriş meraklısı diye düşündü. Ama yalnızca bu bile Rodney'in düşüncesinde ne kadar yanıldığını gösteriyordu. Barbara, William ile birlikte doğuya gitmenin düşüncesinden bile büyülenmişti. Böylesine büyük bir coşkuyla gelecek planları yapan birbirlerine aşık genç bir çifti görmek bile başlı başına bir zevk. Ayrım sonu. Sayfa 57.